Ayrım 13. Bay Bergère Paris'te. Anatole France. Sayfa 159. 26. Bay Bergère. "Zıpırcıklar çok ilgimi çekiyor," dedi. "Paris'te Nicole Langlier de kitabında bu yaratıklardan söz ediyor. Okuyunca çok ilgimi çekti. Önceki bölümü hatırlıyor musunuz Bay Gobain?" Bay Gobain önceki bölümü ezberlemiş olduğunu söyledi. Bay Bergère. "Tebrik ederim sizi Bay Gobain," dedi. "Başucu kitabı olmaya değer bir eser bu. Şimdi size ikinci bölümü okuyayım. Eminim ki birinci bölüm kadar hoşlanacaksınız." Ve üstad aşağıda yazılı olanları okudu. Zıpırcıkların kopardığı şamata, gürültüler ve ballı Robin'in attığı nutuğa dair. Zıpırcıkların şehir, yurt ve üniversitede bol bol şamata yaptıkları bir dönemdi. Hepsi ellerine birer kepçe almış zıpırlara vurup duruyorlardı. Zıpır, Fransızca'da demir tencere veya karavana demektir. Böylece hoş bir konser duyulmuş oluyordu. Bir yandan da "hainlere ölüm, dönme Yahudilere ölüm" diye bağırıyorlardı. Bir de surlara, gizli saklı köşelere küçük, güzel flamalar asıyorlardı. Bu flamalarda şunlar yazılıydı: "Dönme Yahudilere ölüm, Yahudiler ve Lombardlardan alışveriş yapmayın, çok yaşa şıngırdak." Zıpırcıklar soylu kişilerdi. Ateşli, ateşsiz silahlarla silahlanıyorlardı. Ama Sopa Marten'le de dosttular. Öyle iyi prenslerdi ki onlar, yumruk bile atıyorlar, boksu hor görmüyorlardı. Devamlı kılıçla bir vuruşta ikiye ayırmak, yarmak, çatlatmak gibi deyimler kullanıyorlardı. Kendilerine pek yakışır, düşüncelerine pek uygun laflar ediyorlar. İnsanların beynini dağıtmak istediklerini söylüyorlardı. Yani insan beynini dağıtıp bu beyni doğanın yerleştirdiği yerin dışına atmak istediklerini söylüyorlardı. Dediklerini her fırsatta yapmaya çalışıyorlardı. Bunlar basit insanlar oldukları için yeryüzünde kendilerinden başka iyi insan olmadığını, kendileri dışında herkesin kötü olduğunu, böylece her şeyin yerini bulduğunu, durumun gayet mükemmel, savaş düzeninin de güzel olduğunu söylüyorlardı. Aralarında çok güzel ve asil bayanlar da vardı. Bunlar çok zariftiler, işve ve nazla, çapkın zıpırcıkları, zıpırlık etmeyen herkesi perişan etmeye, delmeye, dövmeye ve yere yıkmaya teşvik ediyorlardı. Bu duruma şaşmamak gerekir. Bayanlar zulme ve şiddete karşı doğal eğilimler taşırlar. Gurura, cesareti ve savaşçı atılganlığa hayrandırlar. Mitolojik öyküler anımsayın. Venüs, tanrıçalar ve sayısız ölümlü kadın. Mars'a hayrandı ama çok iyi viyola çalan Apollon'u, nimfeler ve oda hizmetçileri bile hor görürdü. Zıpırcıklar ne zaman bir toplantı, gösteri veya şölen düzenleseler veya cenaze kaldırsalar, bir, iki veya daha çok sayıda adamı dövüp bayıltıyorlar, yarı ölü halde kaldırıma serip bırakıyorlardı. Bu da doğrusu çok hoş bir şeydi. Zıpırcıklar bir yerden geçler mi, zıpırlık yapmayı reddeden herkesi bir sedyeye yatırıp bir eczanenin önüne bırakıyorlardı. Bu sebepten veya daha başka sebeplerden dolayı şehirdeki eczacılar zıpırcıklardan yanaydı. O günlerde Fransa'da, Paris'te büyük bir fuar kurulmuştu. Bu fuar, Ella Chapelle, Frankfurt, Lendi ve Güzel Bokeh fuarlarından daha önemli ve büyüktü. Bu fuarda o kadar çok mal ve eşya, o kadar çok sanat eseri ve güzel buluş vardı ki, görmüş geçirmiş ve çok zeki bir bilge olan Corneille adlı şahıs, fuarı gezip görüp oyalanınca yemeği, içmeyi ve hatta günahlarını affettirmeyi bile unutmuş olduğunu söylemişti. Yabancı halklardan insanlar, Paris'te eğlenmek ve para harcamak istiyorlardı. Büyük ve küçük devletlerin kralları fuara gelmek için can atıyorlardı. Parisliler de böbürleniyor, "Bu bizim için bir onurdur," diyorlardı. En büyüğünden en küçüğüne kadar bütün Paris'te tüccarlar, az kazanan ile her şeyi para adlı kişiler, zanaatkarlar ve sanayiciler Paris'e gelen bu yabancılara mal satmak için yarışıyorlardı. İşportacılar, seyyar satıcılar ne kadar malları varsa hepsini sergiliyorlar, aşçılar ve meyhaneciler masalar donatıyorlar, şehir baştan başa çok zengin bir ticaret ve eğlence yeri oluyordu. Bu ticaret erbabının bir kısmı kendileri de hep el kol sağladıkları için zıpırcıklara yakınlık duyuyorlardı. Hatta dönme Yahudi tüccar ve bankerler bile zıpırcıklara saygı gösteriyorlar, kendilerine kötü davranmamalarını istiyorlardı. Demek ki tüccar ve zanaatkarlar zıpırcıkları seviyorlardı. Ama malını, mülkünü ve işlerini de seviyorlardı elbette. Yersiz çıkışlardan, ani saldırılardan, feveranlardan, patlamalardan, zıpırcıklanmalardan, tezgahların ve malların dört yol ağızlarına, bahçelere ve bulvarlara saçılıp dökülmesinden korkuyorlar. Zıpırcık denen bu çılgın adamların keseleri ağzına kadar dolu ve mal almaya can atan yabancıları şehir dışına kaçırtmalarından endişe ediyorlardı. Zıpırcıklar kötü ve korkunç tehditler savuruyorlardı. Her zaman bir, iki veya üç kişiye, yani az sayıda adama saldırıyor, devirip geçiyorlardı. Alman, İngiliz veya diğer halklara hiç sataşmıyorlar, sırf kendi yurttaşlarına saldırıyorlardı. Bu saldırılarını da ancak bir iki yerde yaptıkları için kimse ne yaptıklarını pek iyi anlayamıyordu. Çünkü şehir çok büyüktü ve yaptıkları işler gözden kaçıyordu. Bu işten zevk aldıkları, daha çok yakıp yıkmak istedikleri belliydi. Bu dünya fuarında, bu zengin panayırda dişlerini gıcırtarak, alev alev gözlerle yumruklarını sıkmaları, bacaklarını açıp kuduz köpekler gibi havlamaları, berbat çığlıklar atarak boy göstermeleri hoş karşılanmıyordu. Zıpırcıkların fuardan sonra istedikleri zaman bir iki kişiyi dövmelerinde Parisliler pek sakınca görmeyebilirdi. Ama şimdi bayram ve ticaret zamanıydı. Öyle olunca yurttaşlar homurdanmaya, şehirde huzur ve barışa ihtiyaç olduğunu söylemeye başladılar. Ama zıpırcıklar bu sözleri önemsemediler ve şu karşılığı verdiler. İyi ama insan düşmanını veya hiç tanımadığı birini ara sıra iyice benzetmeli ki hayatın tadı çıksın. Eğer Yahudiler rahat ederse biz cennete gidebilir miyiz? Hiçbir şey yapmadan durulur mu? Tanrı ne demiştir? Bilmiyor muyuz? Yaşamak için toprağa işlemeli. Bu şekilde bir yanda kendi düşünceleri, öbür yanda halkın istekleri olunca kararsız kalmışlardı. İşte tam o sırada Ballı Robin adında eski bir zıpırcık, önde gelen zıpırcıkları bir araya topladı. Zıpırcıklar ona saygı duyarlar ve el üstünde tutarlardı. Hile yapmakta ne kadar uzman, ne kadar dalaverici ve ne kadar kurnaz bir dal kavuk olduğunu bilirlerdi. Yaşlı bir turna balığı ağzına benzeyen, İçinde küçük balıkları ısırabilmek için ancak birkaç diş kalan ağzını açarak yumuşak bir üslupla şunları söyledi. Dinleyin arkadaşlar, hepiniz dinleyin. Biz hepimiz dürüstüz ve iyi arkadaşız. Deli değiliz. Ortalığın yatışmasını istiyoruz. Daha doğrusu ortalığın yatışması bizim en büyük dileğimizdir. Ortalığın yatışması iyi bir şeydir. Ortalığın yatışması değerli bir merhem, bir Hipokrat macunu, Apollonvari şifalı bir ottur. Ortalığın yatışması ilaçtır, ıhlamurdur, ebe gümeci ve hatmi çiçeğidir. Şekerdir, baldır. Baldır diyorum, ben de ballı Robin değil miyim? Ben balla beslenirim. Altın çağları geri dönülsün, ben de ulu meşelerin ballı gövdelerini yalayayım isterim. Sizi temin ederim, ortalık yatışsın istiyorum. Siz de isteyin. Ballı Robin'den bu sözleri duyan zıpırcıklar surat asıp fısıldaştılar. Bunları söyleyen dostumuz ballı Robin mi? Bizi sevmiyor artık. Bize ihanet ediyor. Ya bize kötülük etmeye çalışıyor ya da delirmiş. En zıpırlar ise şöyle konuşuyorlardı. Şu aksıran, tıksıran ihtiyar ne diyor? Sopa, cop, kırbaç ve cebimizde duran delikli demirlerimizi bir yana bırakacağımız mı sanıyor? Eğer barış olursa bizim varlığımızın ne anlamı kalır? Hiçbir anlamı kalmaz. Biz ne kadar döversek o kadar biz oluruz. Bizim artık dövmememizi istiyor. Ne yani? Artık zıpırlık yapmayalım mı? Topluluk homurdanmaya başlamıştı. Zıpırcıkların toplantısı fırtınalı bir deniz görünüşü aldı. İşte tam o sırada ballı Robin nasıl Neptün fırtınayı birdenbire dindirmişse öyle küçük sarı ellerini kızgın zıpırcıklara doğru uzattı. Böylece zıpırcık okyanusu turuldu. Sakinleşti. Sonra ballı Robin kibar bir üslupla sözüne devam etti. Yavrucuklarım, ben dostunuzum. Size iyi öğütler veriyorum. Bana kızacağınıza beni anlamaya çalışın. Ben ortalığın yatışmasını istiyorum diyorum ama düşman, rakip ve bizim gibi konuşmayan, düşünmeyen ve davranmayanların yatışmasını istiyorum demekteyim. Bizim dışımızdaki herkesin, bize karşı olan polis ve memurların zıpırlığı önlemek, durdurmak, bastırmak ve yavaşlatmakla görevli ve yetkili uysal devlet memurlarının bizi tehdit eden adaletin ve yasaların yatışmasını istiyorum. Derin ve ölümcül bir yatışma bekliyorum. Zıpırcık olmayan herkesin sonsuz bir istirahati, yatışmanın uçurumuna, boşluğuna düşmesini bekliyorum. Benim beklediğim bu. Kendimiz yatışalım demiyorum ki. Biz yatışmış değiliz zaten. Nur içinde yatsın derler. Kendimizi mi kastediyorum? Uyumak istemiyoruz biz. İnsan ölünce bu yatma işi ila nihaye sürer. Biz yaşıyoruz. Diğer insanları huzura kavuşturalım ama bu dünyada değil. Öbür dünyada en emin yol budur. Ortalığın yatışmasını istiyorum dediğim için ben aptal mıyım yani? Siz beni tanımıyor musunuz yavrucuklarım? Çok numara var bizde. Yoksa siz okul çocukları kadar uyanık değil misiniz? Onlar ne yapar? Esir almaca oynadıkları zaman. Biri öbürünü apansız bastırmak için birden komen der. Bu ateşkes ve silahları bırak demektir. Karşı taraf her türlü tedbiri elden bırakıp kendini savunmayı verince siz onu esir alır, oyunu kazanırsınız. Ben kral vekili Ballı Robin'im. Aynı şekilde oynuyorum. Mecliste şüpheci, uyanık rakiplerime rastlayınca barış beyler, barış, barış diyorum. Sonra oturdukları koltuğun altına bir çömlek barut ve paslı çiviler yerleştiriyor, fitili döşeyi veriyorum. Uyur gibi yapıyor, sırası gelince de fitili ateşliyorum. Eğer havaya uçmazlarsa suç benim değil, barut nemli filandır, o yüzden uçmamışlardır, yeni bir fırsat beklemek gerekir. Dostlarım, önder, efendi ve hükümdarlarınızı örnek alın. Şıngırdak hiç sesini çıkarmıyor, görmüyor musunuz? Şimdilik şıkırdamıyor, yeniden şıngırdayacağı günleri bekliyor. Yani o zaman ne oluyor? Yatışmış mı oluyor? Hiç de değil. Peki ya genç zıpırcık? O da mı ortalık yatışsın istiyor? Hayır, o bekliyor. Bana inanın, ortalığın yatışmasını ister gibi görünmeniz faydalı ve elzemdir. Öyle görünerek ne kaybedersiniz ki? Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Tersine çok şey kazanırsınız. Esasında yatışmamış olan sizlerin, yatışmış görünmeniz, yatışmış olan diğerlerinin de, yani hiç zıpırlık yapmayanların yatışmamış, öfkeli, hırçın, kudurmuş görünmeleri yararlı olur. Çok istenen, arzu edilen ve sevimli bir şey olan yatışmaya karşı olduklarının sanılması en doğrusudur. Böylece sizin halkın iyiliğini istediğiniz, barıştan yana olduğunuz, muhaliflerinizin ise ülkeyi yıkmak istedikleri anlaşılacak. Böyle davranmanız hiç zor değil. Her şey yolunda gidecektir. Sıradan halka istediğiniz rengi gösterin, ne derseniz deyin, size inanacaktır. Halka kulak verin. Eğer siz ortalığın yatışmasını istiyorum derseniz, halk bundan hiç şüphe etmeyecektir. Onun gönlünü hoş tutmak için söyleyin bunu. Ne kaybedersiniz ki? Eğer böyle yaparsanız sizden önce ortalık yatışsın diye meleyen rakiplerinizin gerçekten herkes bilir, koyun gibi tatlı tatlı melediklerini, beynini rahatlıkla dağıtabilir, sonra şunları söyleyebilirsiniz. Ortalığın yatışmasından yana olmadıkları için beyinlerini dağıttık. Biz ortalığın yatışmasını istediğimiz ve hakim olduğumuz için onları yatıştıracağız. Barış için savaşmak övülecek bir davranıştır. Bir yandan barış, barış diye bağırın, öte yandan vurmaya devam edin. Hristiyanlığın icablarını yerine getirmiş olursunuz. Barış, barış. Üç tanesini daha işini bitirdik. Barışçıl niyetlere sahip olduğunuz için sizi niyetlerinize göre yargılayacaklar. O halde ortalık yatışsın deyin ve acımadan vurun. Kilise çanları sizler için çalacaktır. Barışçıl olan sizler için. Halim selim şehirler size övgüler düzecek ve yerde yatan, bağırsakları deşilmiş rakiplerinizi görünce şöyle konuşacaklardır. Çok iyi oldu. Bütün bunlar ortalığın yatışması için yapılıyor. Yaşasın. Ortalık yatışmazsa yaşayamayız. 27. Kontes de Bonmont akşam yemeklerini fuarda yiye yiye orayı iyice tanımıştı. O gece milliyetçilerin önde gelen savaşçıları Joseph Lacris, Henry Leon, Jacques de Cade, Gustave Dion, Hugues Chasson de Zague ve Bayan de Gromans'la birlikte Sen Nehri kıyısındaki İsviçre lokantası güzel çikolatacı kadında yemek yiyordu. Henry Leon, Bayan de Gromans'ın lokantanın sembolü olan ve birkaç kez büyütülmüş Lyotard'ın pastelindeki güzel hizmetçi kadına çok benzediğini düşünüyordu. Bayan de Bonmont tatlı ve müşfikti. Onun savaşçılar arasında katılmasına aşkı sebep olmuştu. Zalim aşkı. Onun kalbi de Sofokles'in Antigone'si gibi sevgiyle çarpıyordu. Kinle değil. Mağdurlara ve özellikle de Jamon'a çok acıyordu. Bu generalin zamandan önce emekliye ayrıldığını düşündükçe gözleri doluyor, üzülüyordu. Ona üzerinde şan ve şerefle dinlenebileceği bir yer yastığı işlemeyi düşünüyordu. Bayan de Bonmont bu tarz, değeri daha çok ona yüklenen anlamda bulunan hediyeler vermeyi severdi. Belediye meclisi üyesi Joseph Lacris'e duyduğu hayranlık ona olan aşkını daha da ateşliyor, arada milli ordunun uğradığı felaketlerden yakınmak ve bol bol pasta yemek için de fırsat buluyordu. Çok şişmanlamış ve oturaklı bir kadın haline gelmişti. Genç Bayan de Gromans ise düşüncede daha az gömertti. Gustave Dion'u önce sevmiş, sonra aldatmış ve bir daha sevmemişti. Ama Gustave Dion, güzel çikolatacı kadının terasında açık renk, üzeri pembe gül desenli mantosunu çıkarmasına yardım ederken, gözleri yerde, saygılı başgarsonun yanı başında, kulağına sürtük, pis karı diye fısıldamıştı. O sırada Bayan de Gromans hiç sesini çıkarmadı ama içten içe Deon'dan hoşlanıyor, onu yeniden sevebileceğini hissediyordu. Gustav ise düşünceli görünüyor, ömründe ilk kez aşk sözcükleri söylediğini yavaş yavaş anlamaya başlıyordu. Ciddi bir tavırla gidip masada Clotilde'in yanına oturdu. Bu mevsimin birlikte yenen son yemeği sayılırdı ve hiç de neşeli geçmedi. Kederli ve milliyetçi bir hüzün hakimdi veda yemeğine. Herhalde sonsuz umutlar umut ediliyordu. Ne diyorum? Sonsuz umutlar, umut. Olur mu? Sonsuz umutlar besleniyordu ama ne olursa olsun çoğunluk ve parasızlı olsa bile sayısız beklenti ve acil ihtirasın umutlarla tatmin edilmesi çok zordur. Aralarında bir tek Joseph Lacris huzur içindeydi. Grand Ecurie'li milliyetçi cumhuriyetçi seçmenler tarafından belediye meclisi üyesi seçilmesini kralına yaptığı bir hizmet olarak görüyordu. Özetle 14 Temmuz günü Longchamp'da işler yolunda gitti, ordu alkışlandı. Yaşasın Jamon, yaşasın Boynon sloganları duyuldu, halk coşkuluydu. Henry Leon, doğru, doğru dedi. Lübe yıpranmadı ve Elize Sarayı'na döndü. Biz ise bir adım ileri gidemedik. Soylu ve büyük burunda taptaze bir bıçak yarası olan Hugues Chasson de Zague kaşlarını çattı ve gururla Kaskades'te işler kızıştı, bilesiniz dedi. Sosyalistler, yaşasın Cumhuriyet, yaşasın askerler diye bağırınca Bayan de Bonmont sözünü kesti. Böyle bağırmalarına polis nasıl izin veriyor anlamıyorum. Sosyalistler, yaşasın Cumhuriyet, yaşasın askerler diye bağırınca biz de yaşasın ordu, Yahudilere ölüm diye karşılık verdik. Bu sese kitlelerin arasına serpiştirdiğim beyaz karanfiller yani kralcılar da karşılık verdi. Kızıl yabani güllere yani sosyalistlere elde demir sandalye saldırdılar. Muhteşemdiler ama elden ne gelir? Halk ilgisiz kaldı. Paris halkı oraya çoluk çocuk ellerinde piknik sepetleri ve fileleriyle gelmişti. Taşra'dan gelenlerin amacı ise fuarı görmekti. Kaskatı bacaklı ihtiyar çiftçiler bize öküzün trene baktığı gibi başörtülü köylü kadınlar da şüpheci baykuş gözleriyle bakıyorlardı. Böyle insanlar harekete geçebilir miydi? Herhalde gösteri anı iyi tespit edilmemişti. Her halükarda fuar ateşkesine uymamız gerekir. Chasson de Zague sözüne devam etti. Fark etmez. Kaskat da iyi dayak yediler. Ben kendi payıma yurttaş Bisola'ya sıkı bir yumruk attım. Başı kamburuna iyice gömüldü, yere düştü. Kaplumbağaya benziyordu. Yaşasın ordu. Yahudilere ölüm diye bağırıyorduk. Henry Leon ciddiyetle söze karıştı. Tamam tamam anlaşıldı. Ama yaşasın ordu. Yahudilere ölüm kitlelere çok kibar gelir. Bunlar çok edebi ve klasik sloganlardır. Pek devrimci slogan sayılmazlar. Yaşasın ordu, tamam, güzel bir slogan. Soylu, doğru ama soğuk. Bir çekiciliği yok yani. Bir şey söylememe izin verir misiniz? Kitleleri harekete geçirmek isterseniz tek yol paniktir. İnanın bana silahsız insan ancak korkarsa koşar. Ne diyeyim size, bilemiyorum. Mesela bağırıp koşmanız gerekirdi. Kaçın, imdat, ihanet, kaçın. Ey Fransızlar, bize ihanet edildi diye mamnun bir sesle bağırıp koşmaya başlasaydınız, 5000 kişiyi peşinize takıp koşturmanız işten bile değildi. Onları durduramazdınız, koşu da sizi geçerlerdi. Bu muhteşem ve korkunç bir şey olurdu. Koşarken sizi yere yıkar, çiğner, lime lime ederlerdi. Ama böylece devrim gerçekleşmiş olurdu. Jacques de Cat sordu, öyle mi dersiniz? Leon, hiç şüpheniz olmasın dedi. İhanet, ihanet öyle bir feryattır ki. Sonu kargaşa olur mutlaka. Kitleleri kanatlandırır, uçurur onları. Bu sloganı duyunca korkaklar da cesurlar gibi koşmaya başlar. 100.000 adamın yüreği aynı anda çarpar, felçler bile ayağa kalkar. Ah, ah dostum, eğer Longchamp'da ihanete uğradık diye bağırsaydınız, kolunda yumurta sepeti ve şemsiye taşıyan o ihtiyar baykuşun ve kaskatı bacakları olan diğer ihtiyarın nasıl tazı gibi koştuklarını siz görüp şaşıracaktınız. Joseph Lacris sordu. Nereye koşacaklardı ki? Nereden bileyim? Panik anlarında halkın nereye koşacağı belli mi olur? Kendisi bile bilmez nereye koşacağını. Ama bunun ne önemi var? Artık hareket başlamıştır. Günümüzde panik yaratmak için ne yapılacağını kimse bilmiyor. Stratejik noktaları işgal etmek. Barb ve Blanqui zamandan kalan bir yöntem. Şimdi artık modası geçti. Telgraf, telefon ve hatta bisikletli aynasızlar bile bu yöntemin uygulanmasını imkansız kılıyor. Hiç Jacques de Cadde'ın Grenelle sokağında bir karakolu işgal edebileceği aklınıza gelir mi? Hayır, kesinlikle gelmez. Günümüzde ancak belirsiz, büyük ve gürültülü eylemlerin gerçekleşme şansı vardır. Bayram ve açık hava gösterilerinde kitleleri ancak herkesi sarabilecek bir trajikomik duygusuyla harekete geçirebilirsiniz. Siz bana 14 Temmuz'da kitleler nasıl siyah bir bayrak gibi dalgalanabilir diye soruyorsunuz. Ben de size onları ancak ihanet, ihanet, yabancılar ihanet sözlerinin harekete geçirebileceğini söylüyorum. Nereye doğru mu harekete geçeceklerdi? Göle doğru herhalde. Jacques Descartes, göle mi? Dedi. Boğulurlardı o zaman. Henry Leon, tamam işte diye sözüne devam etti. Boğulan 30 bin yurttaş. Bu ne anlama gelir biliyor musunuz? Hükümet sallanır, düşme tehlikesi geçirmez miydi? Önemsiz bir olay mı olurdu? Hayır hayır, siz siyasetten anlamıyorsunuz. Cumhuriyeti devirmek bile gelmez elinizden. Genç Jacques Descartes, inancın verdiği saflıkla, fuardan sonra görürsünüz dedi. Cumhuriyeti devirebiliyor muyuz, deviremiyor muyuz? Ben kendi hesabıma Longchamp'da bir cumhuriyetçi iyice benzettim. Genç Delion ilgiyle sordu. Bir cumhuriyetçiyi pesle mi çevirdiniz? Kimdi o? Bir makine işçisiydi. Elbette senatör olsa daha iyi olurdu ama kalabalıkta makine işçileri daha çok. Ne yaparsınız? Lakris sordu. Ne yapıyordu? Yaşasın askerler diye bağırıyordu. Benzettim onu. Genç Delion geri kalır mıydı hiç? O da yaşasın Lube diye bağıran Dreyfusçu bir sosyalisti benzettiğini söyledi. Jacques Descartes, her şey yolunda dedi. Hugues Chasson, pek yolunda sayılmaz diye karşılık verdi. Pek sevinmeyelim. 14 Temmuz günü Lube, Waldeck, Mieran, André hepsi sağ salim evlerine döndü. Eğer dediklerim yapılsaydı dönemezlerdi. Ama harekete geçmeye niyetimiz yok. İsteksizlik var üzerimizde. Joseph Lacris ciddiyetle yanıt verdi. Hayır, isteksizlik yok üzerimizde. Elimizden bir şey gelmez. Mesela burada, fuardan sonra var gücümüzle harekete geçeceğiz. O zaman harekete geçmenin sırası gelmiş olacak. Bayramdan sonra Fransa huzursuzlanacak, sinirli, keyifsiz olacak, her tarafı işsizlik ve iflaslar saracak. Öyle bir dönemde hükümet veya cumhurbaşkanlığı buhranı yaratmak çok daha kolay olur. Siz de aynı görüşte değil misiniz Leon? Leon, elbette elbette dedi. Ama 3 ay sonra biz o kadar kalabalık olmayacağız artık. Ayrıca Lube eskisi kadar halkın hoşnutsuzluğunu üzerine çekmeyecek. Bütün zıpırcıklar, Jacques Descartes, Chanson Desaguet, Lacris bu sözlere itiraz etti. Bu kötümser düşünceyi çığlık atarak boğmaya çalıştılar. Ama Henry Leon sesini yumuşatarak sözüne devam etti. Bunun önüne geçemezsiniz. Lube halkın hoşnutsuzluğunu gittikçe daha az çekecek. Ona kin duyulmasına biz sebep olduk. O, onu lanse ettiğimiz şekilde davranmayacak. Halkı korkutmak için ona yakıştırdığımız kişiliğe sahip olacak kadar yetkin biri değil. Biz Lübe'yi başına buyruk hırsız milletvekillerinin hamisi, milli ordu yıkıcısı olarak tanıttık. Halbuki o ne hırsız milletvekillerini kollayacak ne milli orduyu yıkmaya çalışacak. Böylece halk ondan ürkmeyecek. Resmi geçitlere katılacak. Halk giderek onu bir canavar gibi değil de insan gibi görecek. Lube arabaya binecek. Arabaya binmek yürümekten daha onurlu bir eylemdir. Madalya dağıtacak, sanatçılara, bilim adamlarına bol bol nişan takacak. Ondan madalya, nişan alan, onun Fransa'yı satmak istediğine inanmayacak. Hiç şüpheniz olmasın, tatlı sözler söyleyecektir. Bilirsiniz tatlı sözler en budalaca sözlerdir. Alkış alması için geziye çıkması yeter de artar bile. Sanki düştüğüne üzüldükleri bir sepiciymiş gibi köylüler o geçerken, yaşasın başkan diye alkışlayacaklar. Eğer Rusya ile yeniden anlaşma imzalarsak işte o zaman yandık. Milliyetçi dostlarımız bile omuzlarda taşır onu. Bakın, ben bu adamın büyük bir dahi olduğunu söylemiyorum ama bizden akılsız değil. Bunu bilelim. Durumunu güçlendirmeye çalışıyor. Çok normal bir şey bu. Biz onu yıkmaya çalıştık. Şimdi bizi yıpratan bu oluyor. Genç Descartes. Bizi yıpratan mı? Hayır diye haykırdı. Henry Leon. Geçen zaman bile bizi yıpratmaya yetiyor diye sözüne devam etti. Paris, belediye meclisi çoğunluğu kazandığımız akşam ne güzeldi. Neşe, sevinç ve gururdan sarhoş seçmenler. Yaşasın ordu, Yahudilere ölüm diye bağırıyorlardı. Seçilenler de sevinç içinde karşılık veriyorlardı. Yaşasın ordu, Yahudilere ölüm. Ama yeni meclis seçmenlerin oğullarını askerlikten muaf tutmayacak. Zengin Yahudilerin paralarını küçük tüccarlara dağıtmayacak. İşsizleri de işsizliğin acılarından kurtaramayacak. İşte o zaman kitlelerin umutları boşa çıkacak ve meclis gözlerine sevimli görünmeyecek. Bizi yakın vadede bekleyen su, hava gazı ve omnibus tekeli meselesinde bile halkın hoşnutsuzluğunu çekme riskimiz var. Joseph Lacris araya girdi. Yanılıyorsunuz azizim Leon. Yeniden tekel izni verilmesi konusunda hiçbir endişemiz yok. Biz seçmene hava gazını ucuza satacağız dediğimiz zaman memnun olur. Hiç sesini çıkarmaz. Paris Belediye Meclisi'nin tamamen siyasi bir programı var. Fuarın bitişinden sonra patlayacak siyasi ve milli kriz sırasında o programa göre hiç tereddüt etmeden tavrını ortaya koyacak. Chasson de Zague, evet öyle ama dedi, ağırlığını ortaya koyabilmek için demagojik bir harekete önderlik etmesi gerekecek. Eğer ılımlı, uslu, barışçı ve nazik olursa başarı kazanamaz. Meclis şunu iyice bilmeli ki, biz onu oraya cumhuriyet ve parlamentarizmi yıkması için getirdik. Jacques Ducat, avcı borusu, avcı borusu diye haykırdı. Chasson de Zague sözüne devam etmeye çalıştı. Az ama öz konuşursak eğer, avcı borusu, avcı borusu. Chasson de Zague sözünün kesilmesini önemsemedi. Arada bir talepte bulunmak gerekir ama saf bir talepte, bakanların yargılanması. Genç Jacques Ducat daha yüksek sesle bağırdı. Avcı borusu, avcı borusu. Chasson de Zague bu kez ona laf anlatmaya çalıştı. Dostlarımız parlamenterleri köşeye sıkıştırınca zafer çığlıkları atsınlar, razıyım. Ama meclislerde avcı borusu çalmak genellikle azınlığın başvurduğu yoldur. Bu işi Lüksemburg veya Bourbon Sarayı'nda yapsak daha iyi olur. Ama belediye meclisinde çoğunlukta olduğumuza dikkatinizi çekerim. Bu görüş genç Jacques Ducat'ı pek etkilemiş olacak ki eskisinden daha yüksek sesle bağırdı. Avcı borusu, avcı borusu. Lacris, siz avcı borusu çalmayı biliyor musunuz? Eğer bilmiyorsanız size öğretirim. Bir belediye meclisi üyesi boru çalmasını bilmeli. Chasson de Zague son derece ciddi. Tekrar ediyorum dedi. Konseyin birinci şartı bakanlar yargılansın. İkinci şart senatörler yargılansın. Üçüncü şart cumhurbaşkanı yargılansın. Böyle bir güç, böyle şartlar ileri sürdüğü zaman bakan konseyin kapatılmasına karar alır. Konsey buna direnir ve kamuoyuna çağrı yapar. Tepesi atan Paris halkı da ayaklanır. Henri Leon sakin bir sesle. Chasson, sanıyor musunuz ki tepesi atan Paris halkı ayaklanacak? Chasson de Zague, evet sanıyorum dedi. Henri Leon, ben sanmıyorum dedi. Madem 14 Temmuz'da resmi geçiş sırasında dövdünüz, yurttaş Bissolo'yu tanıyorsunuz. Ben de tanıyorum onu. Bir gece can sıkıcı Lübe seçildikten sonra gösteriler sırasında en devamlı ve en cömert düşmanı olarak gördüğü şahsımın yanına geldi. Biraz lafladık. Bütün işportacılarımız bağırıp çağırıyordu. Bastille'den Madlen'e, yaşasın ordu çığlıkları duyuluyordu. Gezintiye çıkmış halktan insanlar bize yakınlık gösteriyordu. Bissolo elini lanet eder gibi yığınlara doğru uzattı ve şöyle dedi. Bu katırı çok iyi tanırım. Binin üstüne eğer tetikte olmazsanız en beklemediğiniz anda sizi üzerinden atacak. Belinizi kıracaktır. Paris bize yakınlık gösterirken Bissolo Duru sokağının başında bana böyle dedi. Joseph Lacris ama Bissolo halkı aşağılıyor dedi. Alçan biri o, Leon. Uzak görüşlü derseniz daha doğru olur dedi. Jacques Ducat yapışkan bir sesle şakıdı. Avcı borusu, avcı borusu. Başka yol yok. Kitabın sonu 25 Aralık 2014. Sayfa 172.